Ayrım 18, sayfa 206. Savaş gemileri bütün gün Gelibolu ve Çanakkale kıyılarını gözetliyorlardı. Amiral de Robek, Türklerin karaya çıkışı zorlaştıracak bir şey yapmalarına fırsat verilmemesini emretmişti. Gemiler karada bir hareket görürlerse, hatta tek araba geçse hemen ateş ediyorlardı. Bu mermi bollu Türklerin ağzının suyunu akıtmaktaydı. Uçaklar da bir birlik görünce dalıp ateş etmeye, bomba ve çivi atmaya başlamışlardı. Dipnot, hokkabaz işi küçük çivi topaçları yaptırmışlardı. Bunları askerlerin geçebileceği yerlere serpiyorlardı. Topaç nasıl düşerse düşsün bir çivinin ucu hep üstte kalıyordu. Öyle sivriydi ki postalı da delip kemiğe kadar ayağa batıyor, askeri sakatlayıp savaş dışı ediyordu. Çarıklı olanlar için daha da tehlikeliydi. Bu çivilerin örnekleri Kabatepe'deki ve Alçıtepe köyündeki müzelerde görülebilir. Birlikler yeni yol yapma, siper açma, sığınak hazırlama, tel örgü çekme gibi işleri geceleri gizlice yapmaya başladılar. Eskiden beri eğitim, tatbikat, savaş oyunu ve yürüyüş yapılmaktaydı. Ama bunlar Liman Paşa'nın özel meraklarına giriyordu. Bunları daha da arttırdı. Eğitim çalışmaları da donanma ateşinden korunmak için geceye alındı. General Hamilton 8 Nisan günü dikkati çekmesin diye sönük bir şilepsüsü verilmiş, Arkadian adlı lüks yatla İskenderiye'den ayrıldı. Bu güzel gemi komutanlık gemisi olarak kullanılacaktı. İçinde cephe gazetesinin basılacağı baskı makinesi bile vardı. Çıkış planı ana hatlarıyla hazırdı. Donanma yetkilileriyle ortak bir çalışma yapılarak plan kesinleştirilecekti. 10 Nisan'da Queen Elizabeth'te geniş bir toplantı yapıldı. Gelibolu Yarımadası hakkında denizcilerin ve havacıların edindikleri son bilgiler dinlenildi. En ciddi konunun su sorunu olduğu anlaşılıyordu. Yarımadanın su durumu öğrenilememişti. Buna göre gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Sonra Hamilton planını açıkladı. Plan saygıyla dinlenildi, her açıdan tartışıldı, başarı olasılığının çok yüksek olduğu kabul edildi. Amaç Kilitbahir'deki tabyaları susturmak ve donanmaya İstanbul yolunu açmaktı. Kilitbahir'e varmak için birkaç yol bulunuyordu. Saros iyi berkitilmişti. Üstelik çıkan birlik Trakya'daki Türk ordusuyla bu kesimdeki iki tümenin arasında ezilip kalırdı. Kabatepe'nin güneyi de uygun değildi. Kilitbahir'e en yakın yol olduğu için Türklerin bu yolu çok sıkı koruduklarını düşünmek akıllıca olurdu. Beşige ise Kilitbahir'e ve karşısındaki tabyalara çok uzaktı. Hamilton ve Kurmay Kurulu asıl çıkış yeri olarak Seddülbahir'i seçmişlerdi. 45 bin kişi ayrılmıştı buraya. Bu kesimde aynı anda 5 yere birden çıkılacaktı. İlk hedef 10 kilometre ötedeki Alçıtepe, ikinci hedef Kilitbahir platosuydu. Dipnot: Kilitbahir platosu yükseltisi 8 tepeden oluşur. Mata Dağı, Beyliktepe, Oğuztepe, Kayaltepe, Eğerlitepe, Kakma Dağı, Yamıklıktepe, Fırkatepe. Siperin Ardı Vatan, sayfa 23. İkinci çıkış yeri Kabatepe'nin kuzeyi ile Arıburnu arasıydı. Buraya da 30 bin kişilik Anzak kolordusu ayrılmıştı. Anzak'ın ilk hedefi Koca Çimen Tepesi Kabatepe hattı, ikinci hedef yine Kilitbahir platosuydu. Dipnot: Hamilton'ın mantığı ile Liman Paşa'nın mantığını karşılaştırınca Liman Paşa basit, kalın ve yetersiz kalıyor. Hamilton'ın planı ve gerekçeleri için Hamilton'ın günlüğünü, C.F. Aspinall Oglander'ın Gelibolu askeri harekatını, Liman Paşa'nın planı ve gerekçeleri için de Liman Paşa'nın anılarını esas aldım. Bunları karşılaştırarak okuyan ve ilk günkü olayları inceleyen biri, bir felaketten Türk komutan ve subayının aklı ve yiğitliği, Mehmetçiğin kanı ve canı sayesinde kurtulduğumuzu kolayca anlar. Çıkarmanın ilk günü ve o günün kahramanları bu bakımdan olağanüstü önemlidir. Alman kurmaylar Arıburnu kıyılarını muayene ettirdik, deniz sığ, kıyıda arazi dik, burası çıkarmaya elverişi değildir demişler. Almanlar gittikten sonra Şefik Bey arkadaşlarına Arıburnu kesiminin Koca Dağı ve Kabatepe'yi elde edebilmek için çok önemli olduğunu tekrar tekrar anlatarak Almanların etkisi altında kalmalarını önler. Şefik Aker, 27. Alay, sayfa 46. İki kuvvet Kilitbahir platosunda buluştukları zaman savaş sona ermiş sayılabilirdi. 3 gün içinde buluşacakları hesaplanıyordu. Topluca şu kanıya varıldı: Türkler geri çekilmek için vakit ve fırsat bile bulamayacaklardı. General Hamilton, Alman komutanı şaşırtacak iki gösteriyle bir oyalama çıkarması daha düşünüyordu. Böylece iki uçtaki birliklerin yerlerinde kalması sağlanacak, asıl çıkarma yerlerine yardıma gelmeleri önlenmiş olacaktı. Çıkarma için kaç savaş ve taşıma gemisi, filika ve motor gerekti? Haberleşme nasıl sağlanacaktı? Sağlıkçılar karaya ne zaman çıkarılmalıydı? Türkler direnir miydi yoksa direnmeden geri çekilmeye mi başlarlardı? Bunları konuşmaya başladılar. 27. Alay'ın 1. taburunun bölükleri takım takım çalışıyorlardı. Bölük komutanlarından Yüzbaşı Cemil eğitim sona erince bölüğünü topladı. Takımlar komutanları ve çavuşlarıyla dizilip durdular. Askere birkaç sözcükle 18 Mart'ı anlattı. Topçular İngiliz'in yenilmez donanmasını yendi dedi. İngiliz yine geliyor. Bizden güçlü, adamı çok, silahı bol, mermisi sayısız. Çıkarma yapmadan önce kıyıları yerle bir edecek. Taş üstünde taş koymayacak. Kulaklarımız sağır olacak. Soruyorum, ne yapalım, kaçalım mı? 250 kişi tek bir ağız gibi bağırdı. Hayır! Topçular gibi ölümüne dövüşelim mi? Evet! Biz de yenelim mi? Top gibi gürlediler. Evet! Yenecek miyiz? Evet. Yineledi. Yenecek miyiz? Evet. Yüzbaşı yaklaştı. Yenelim ya. Düşmanın arkasında donanma varmış. Olsun. Bizim arkamız daha güçlü. Çünkü bizim arkamızda hepimiz için dua eden milyonlarca ana var. Ana der demez kendi de heyecanlandı. Gözleri sulandı. Askere ağladığını göstermemek için bir şeyler geveleyip kaçtı. Böyle konuşan yalnız Yüzbaşı Cemil değildi. Bütün subaylar ortak akla uyarak askerden düşmanın güçlü olduğunu saklamıyor, anlatıyor, sonra da soruyorlardı. Siperimiz yerle bir olsa, aç kalsak, tüfeğimiz kırılsa, mermimiz bitse, dişimizle tırnağımızla dövüşecek miyiz? Asker an içer gibi bağırıyordu. Evet, dövüşeceğiz. Düşmanı evvel Allah yenecek miyiz? Evet, yeneceğiz. Tabur komutanı İbrahim Bey, Çetin Er, bütün gün bu çalışmaları izliyordu. Alay komutanına durumu tek sözcükle özetledi. Diriliyoruz. Zenginliği, yenilmezliği efsane gibi yayılmış, kendini dünyanın efendisi olarak gören İngilizlere karşı topçuların kazandığı zafer Anadolu'da da duyulmuş, halkı çok heyecanlandırmıştı. Keloğlan'ın devi yenmesi gibi harika bir olaydı bu. Halk askerlik şubelerine, kışlalara, Çanakkale askerine yollasınlar diye torba torba kuru yemiş yığmaya başladı. Sultan Nine'de Kastamonu askerlik şubesine geldi. Komutanı görmek için diretti. Yoksul, yaşlı bir kadındı. Ama pek vakarlı bir hali vardı. Saygı gösterip odaya aldılar. Yaşlı kadın asker selamı vererek masaya yaklaştı. Askerimiz büyük zafer kazanmış dedi. Mübarek olsun. Kocam büyük Rus seferine oğlum Yemen'e gittiydi. Dönünce giyerler diye onlara çoraplar ördüydüm. Dönmediler. Torbasından bir küçük temiz bohça çıkardı, masaya koyup özenle açtı. İçinde işlemeli 4 çift yün çorap vardı. ''Hey kumandan, bir canım, bir odam, bir de gözüm gibi sakladığım bunlarım var. Bunları sana getirdim. Gazi evlatlarıma yolla. Birkaçının ayağını sıcak tutsa benim şehitlerimin ruhu şad olur.'' Asker selamı verdi çıktı. Komutan ağlama yeteneğinin kalmadığını sanırdı. Yanıldığını anladı. Dipnot, General Osman Nuri Gürler'den dinlemiştim. Çıkarmaya katılacak birlikler Mondros'a gelmeye başlamışlardı. Liman doldu, sığmayanlar yakın adalara yollandı. Birlikler gemilerden sarkıtılan ağların yardımıyla filikalara inme talimleri yapmaya başladılar. İnmek kolay değildi, her askerin üzerinde 40 kilo ağırlık olacaktı. İlk çıkacak birliklerin komutanlarına çıkarma yapacakları kıyılar gösterildi. Bir iki kurmay uçakla yarımada üzerinde uçurularak araziyi iyice tanımaları istendi. Malta tersanesinde yapılan yüzer iskeleler yetişmiş, binlerce at ve katır sağlanmıştı. River Clyde adlı eski bir kömür gemisi yolcu gemisine dönüştürülüyor, geminin iki yanında çıkış yerleri açılıyordu. Gemi Ertuğrul koyuna baştan kara edecek ve gemideki 2000 asker bu en önemli çıkış yerine baskın verecekti. Alman komutanı şaşırtmak için Saros ve Beşige'de yapılacak iki büyük gösterinin senaryoları hazırlanmıştı. Kum Kale'ye de bir Fransız alayı çıkarılması kararlaştırıldı. Alay oradaki tümenin yerinde kalmasını ve İntepe bataryalarının Seddülbahir'e çıkacak birliği ateş açmalarını engelleyecekti. Bu geniş hazırlıklar ister istemez duyulmuştu. Ama General Hamilton uygulanacak plan sayesinde düşmana taktik bir baskın vereceklerine güveniyordu. Her yerde savunuculardan daha güçlü, daha kalabalık olacaklardı. Plan çok ayrıntılı ve karmaşıktı. Gemiler çeşitli yerlerden hareket edecek, gruplara ayrılacak, her grup belirlenmiş saatte belirlenen yerde toplanacak, sonra karaya çıkış saatine göre ayarlanmış bir programa göre hedefe doğru ilerlenecekti. Bütün olasılıklar hesaplandığı için bir aksilik olacağı düşünülmüyordu. Çıkış için hangi tarih seçilirse seçilsin, hareketin 36 saat önce başlatılması gerekmekteydi. General Hamilton ve Amiral de Robeck harekete geçme kararını vermek için havanın açılmasını bekliyorlardı. Hava kapalıydı. İnce, sinir bozucu bir yağmur başlamıştı. Mustafa Kemal artık tüfeklerden ümidini kesmişti. 1 milyon askeri giydirmek, yedirmek ve eline silah vermek kolay iş miydi? Acele seferberlik, hazırlıksız savaşa girme, doğudaki ağır yenilgi, salgın hastalık devleti çabuk yormuştu. Emir subayı Kazım kapıyı tıklatıp girdi. Kolordukurmay başkanı telefonda. Mustafa Kemal telefonu isteksizce açtı. Evet başkan. Fahrettin Altay'ın sesi neşe saçıyordu. Komutan, sonunda iyi bir haberim var. Sizin tümenin sakat tüfeklerini Mauser tüfekleriyle değiştirebileceğiz. Değişimi ne zaman yapalım? Mustafa Kemal ayağa fırladı. Hemen bugün. Bugün mü? Evet, hemen bugün, lütfen. Fahrettin Bey güldü. Peki komutan, haklısın. Tüfeklerle birlikte yeteri kadar da fişek yolluyorum. Bu gece Akbaş Limanı'nda olur. Teşekkür ederim. Tümene alarm verildi. Eski tüfekler toplanıp arabalarla Akbaş Limanı'na indirilecek. Gönüllü bir birlik Akbaş Limanı'nda eskileri teslim edip yeni tüfekleri ve fişekleri teslim alacaktı. Mustafa Kemal de birlikle birlikte Akbaş'a indi. Yağmur sürüyordu. Birlik tedbirli gelmişti. Hemen büyük tenteler kurdular. Herkes tentelerin altına sığındı. Zaman tırtıl hızıyla ilerliyor, yağmur azalıp çoğalıyordu. Gece yarısına doğru bir motorun patpatları duyuldu, gittikçe yaklaştı. Karşılıklı fenerler sallandı, gelen beklenen motordu. Motor Akbaş koyuna girdi, kıyıya yaklaşıp demir attı. Hala bir iskele yapılamamıştı. Kolordu karargahından Üsteğmen Nazmi Kurar bir motorun çektiği 2 mavneye yerleştirilmiş, 12 bin tüfek ve sandık sandık fişek getirmişti. Motordan çırpıntılı denize atladı, su dizlerine geliyordu, yürüyüp karaya çıktı. Hızır gibi karşılandı. Tüfekler çuvallara, çadır bezlerine, muşambalara sarılı ya da sandıklar içindeydi. Genç subaylar, az subaylar ve gönüllü askerler denize girdiler. Yağmurun ve mum fenerlerinin ışıkları altında tüfekleri hasta bir bebek taşır gibi özenle elden ele karaya taşıdılar. Tümenin tüfekçi ustası Süleyman Efendi ilk dengi açıp bir tüfek aldı, ışığa tuttu. Hiç kullanılmamış bir Mauser'di bu. Tüfeği saygı ve sevinçle öptü. Fişek sandıkları karaya, eski tüfekler de mavnalara taşındı. İş bittiği zaman gün doğmuş, yükselmiş, saat 10 olmuştu. Mustafa Kemal Üsteğmen'e sarıldı. Çocuk, büyük hizmet gördün, sağ ol. Motor 2 mavneyi yine peşine takıp Gelibolu'ya yollandı. Dipnot, Kurmay Binbaşı Kadriyener, Çanakkale'den Hatıralar sayfa 27 ve devamı. Bu saatte hayli uzakta denize dalarak boğaza girmiş olan E-15 no'lu bir İngiliz denizaltısı 20 metre derinlikte usul usul ilerliyordu. Amiral de Robeck, E-15'in komutanı Yüzbaşı Brody'nin boğazı geçme isteğini olumlu karşılamıştı. Saldırıdan birkaç gün önce Marmara'ya geçen bir denizaltı İstanbul'da panik yaratırdı. Denizaltı boğazın dip akıntısına kapılıp savrulmamak için çok yavaş yol alıyordu. Havada bir İngiliz uçağı da geniş daireler çevirerek denizaltıya göz kulak oluyordu. Boğazı geçtiğini anlayınca geriye dönüp müjdeyi yetiştirecekti. Bugün pilot yerinde gözlemci Brody vardı. Denizaltı kaptanının ikiz kardeşiydi. Dipnot: CF Aspinall Oglander, Gelibolu Askeri Harekatı, 1. cilt sayfa 181, dipnot. Denizaltı Kepezburnu yakınına gelmişti. Mayın hatlarının altından geçecekti. Burada anlaşılamayan bir şey oldu. Denizaltı su üstüne çıkmak zorunda kaldı. Bütün bataryaların gözcüleri denizin her metrekaresini gözlüyorlardı. Daha denizaltının periskopu görünür görünmez bataryalar top başı yaptılar. Önce ağır ağır periskop yükseldi, sonra denizaltının kulesi, en son uzun kara gövdesi belirdi. Yakın bataryalar ateşe başladılar. Belki de dardan ostan atılan 2 mermi denizaltının kulesini yaraladı. Uçak alçaldı, canı yanan bir kuş gibi denizaltının çevresinde dört dönmeye başladı. Gemi denetimden çıkmış kıyıya doğru sürükleniyordu. Bataryalar ateşi kestiler. Yaralı gemi karaya oturdu. Kaptan Brody ve 6 tayfası ölmüştü. Ötekiler denize atlamışlardı. Bir torpido bot hepsini denizden topladı. Uçak acı haberi vermek için geri döndü. Meraklı askerler denizaltının nasıl bir şey olduğunu anlamak için içine doluştular. Denizciler suyun soğukluğundan ya da korkudan titriyorlardı. Çanakkale Hastanesi'ne götürüldüler. 18 Mart'ta yaralanmış Türk yaralılar vardı burada. İngiliz denizaltıcıları misafir gibi karşıladılar, teselli etmeye çalıştılar, ikrama boğdular. Dipnot: Alan Moorhead, sayfa 136-137. Türklerin esirleri öldürdüğünü sanan İngilizler bu dostça tavır karşısında afalladılar. Müstahkem Mevki Komutanlığı bir İngiliz denizaltısının ele geçirildiğini ilan etti. Denizaltının sağlam ele geçmiş olması Birleşik Donanma'da büyük üzüntü yarattı. Almanlar bir İngiliz denizaltısının bütün özelliklerini öğreneceklerdi. Buna izin verilemezdi. denizaltıyı batırmak için gece yarısına kadar birçok girişimde bulundular. Sonunda bir küçük torpido bot ölümü göze alıp kıyıya sokuldu. Almanların eline geçmesin diye denizaltıyı torpille batırmayı başardı. Bu gözü karalık Türk denizciler arasında saygı uyandırdı. Yiğidin değerini yiğit bilirdi. Subaylar sık sık bir araya geliyor, konuşup tartışıyorlardı. Düşmanın Gelibolu ya da Çanakkale kıyılarına çıkarma yapacağı belliydi. Denizden karaya çıkarma yapma bilinen bir savaş biçimiydi. Ama bu seferki farklıydı. Karaya on binlerce asker çıkarılacaktı. Böyle bir savaşı ilk kez yaşayacak, özellikle ilk aşamaları bakımından acemisi oldukları bir savaşa gireceklerdi. Bu yüzden düşünüyor, konuşuyor, tartışıyor, birbirlerini uyarmaya, eğitmeye, aydınlatmaya çalışıyorlardı. 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey bu konuşmaları duymuştu. Akşam tabur ve bölük komutanlarını topladı, çay demletmişti. Hizmetleri çay ve sigara dağıttı. "Komutanlar," dedi, "haklısınız, daha önce böyle bir savaş yaşamadık. Kimse yaşamadı. Acemi olduğumuz için belki başta bazı yanlışlıklar yapacağız. Ama unutmayın, düşman da bu konuda en az bizim kadar acemi. Onlar da birçok yanlışlık yapacak, boş bulunacak, gecikecek, acele edecek. Öyleyse dert etmeyin, eşit durumdayız. Biz bu savaşın inceliklerini onlardan önce öğrenir, öne geçeriz. Neden? Çünkü çabuk öğrenmek zorundayız. Öğrenemezsek bir savaş değil, bir vatan kaybederiz." Dipnot: Kurmay Binbaşı Bursalı Mehmet Nihat Bey Çanakkale Savaşı ile ilgili konferansında 1921 diyor ki, "Düşman da biz de savaşı savaşarak öğreniyorduk." Seddülbahir Muharebeleri sayfa 264. Türk Kurmay subaylarının gözüyle Çanakkale Savaşı, M. Nihat Bey'in Çanakkale Savaşı hakkında genel bir incelemesi, Çanakkale Seferi hakkında birkaç söz, Çanakkale Savaşı yayını hazırlayan M. Albayrak, sayfa 1440. Gülnihal adlı küçük yolcu gemisiyle Üsküdar 60, 61, 63 ve 70 nolu Boğaziçi vapurları hastane gemisi yapılmış, her birinin görünecek yerlerine Kızılay işareti konulmuştu. Boğaziçi'nin süsü ve neşesi olan bu güzel gemiler şimdi kanlı savaşı temsil ediyorlardı. Hastaneler de işaretlendi. 1906 Cenevre Sözleşmesi ve 1907 Lahay Anlaşması gereğince sağlık kuruluş ve araçlarının savaş dışı sayılması, her türlü saldırıdan esirgenmesi gerekiyordu. Bir yanlışlık olmaması için Uluslararası Kızıl Haç Birliği'ne gemiler ve hastaneler hakkında bilgi verildi. İlk Türk hemşiresi Safiye Hanım da Gülnihal'de görev aldı. Dipnot: İlk olarak 1911 yılında gönüllü hasta bakıcılık kursu açılmış, hemşirelik eğitimine başlanılmıştır. Bu hayırlı işe ön ayak olan kimse Profesör Doktor Besim Ömer Akalın Paşa'dır. 6 ay süren eğitimden sonra Müslüman Türk hanımlar Trablus ve Balkan Savaşı sırasında Kızılay hastanelerinde görev almışlardır. Safiye Hüseyin Elbi ilk gönüllü hemşirelerdendir. 19. Tümen'de bayram havası esiyordu. Tüfekler temizlenmiş, bakımları yapılmış, arızalı olanlar onarılmıştı. Tatbikata çıktılar. Maltepe'den batıya doğru yürüdüler. Yağmur yeni dinmişti. Hava toprak kokuyordu. Çevre fundalıktı. Birçok dere araziyi kesiyor, bahar suları gürleyerek akıyordu. Yüksek sırtlardan hem Boğaz hem Ege görünmekteydi. Fışkıran kır çiçekleri yeri yörük halısına çevirmişti. Soluk kesen güzellik içinde alaylar ve taburlar dağılıp yayıldılar. Erler alışana kadar tüfeklerini deneyeceklerdi. Keskin nişancılar birer sandık fişek verilerek serbest bırakıldı. Dipnot: İlk kez Profesör Doktor Mete Tuncok'u bir iki Anzak ve İngiliz savaşçının mektubuna ve açıklamasına bakarak keskin nişancı Türk kadınları konusuna değindi. Bilimsel kuşku mesafesinde durarak konuyu öylece bıraktı. Buzdağının altı sayfa 110-112. Konu ilginçti, birilerinin hoşuna gitti. Ama bu konu kanıtlanmamış, dayanağı olmayan bir konudur. Savaş fantezisi denilen türden söylentilerdir. Erkek kılığında savaşan kadın öyküleri de Çanakkale'de de milli mücadelede de olduğu gibi kadın savaşçıların bulunması isteğinin ürünüdür. Kadınlar Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisinde, cephede savaşmak kadar önemli sosyal hizmetler görmüşlerdir. Bunlarla iftihar edelim. Mustafa Kemal İzzettin Bey ile Tümen Başhekimine çevre hakkında bilgi veriyordu. "Ben Akdeniz Kol Ordusu'ndayken buraları dolaşmıştım. İleride şu sağdaki tepe Koca Çimen Tepesidir. Yalnız Koca Dağ'ın değil, Güney Gelibolu'nun doruk noktasıdır. Onun solundaki biraz daha alçak yükselti Conk Bayırı. Bu ikisinden hem Saros Körfezi ile Anafartalar Ovası, hem Ege Denizi hem de Boğaz görünür. İnsanın güzellikten başı döner. Buradan bir yol vardı oraya ama her yan fundalarla dolmuş, yol kaybolmuş. Yazık, yoksa giderdik. Görmenizi çok isterdim." Dipnot, Koca Çimen Tepesi'nin yüksekliği 305 metredir. Buradan ya da Jong Bayırı'ndan dört bir yana bakan, burayı elinde tutan kuvvetin Gelibolu Yarımadası'na egemen olacağını kolayca anlar. Birkaç gün sonra buradan koşar adım Koca Dağ'a gidecekler ama bu kez gözleri hiçbir güzelliği göremeyecekti. Savaş muhabiri E. Ashmead Barlett son yazısında en acımasızından emperyalist bir savaşa dini bir renk vermeye çalışmıştı. Son Haçlı seferinden beri ilk defadır ki Batı doğuya yönelmiş bulunuyor. Hristiyanlık alemi Fatih Sultan Mehmed'in 29 Mayıs 1453 uğursuz tarihinde Bizans İmparatorluğu'na indirmiş olduğu şiddetli darbenin öcünü almak için toptan harekete geçmiş bulunuyor. Birkaç gün içinde kanlı savaşlarla karşılaşacağız. Sonunda ya Ayasofya Hristiyan aleminin eline geçecek ya da Hilal İstanbul'a girdiği günden daha fazla şan ve şerefe kavuşacaktır. Dipnot: Ashmead Barlett, General Hamilton'a ileride şu öneride bulunacaktır. Türk askerlerine adam başına 10 şiling bahşiş verileceği söylenir ve kendilerine dokunulmayıp affedilecekleri ilan edilirse her asker silahı ile gelip teslim olur ve ateş hattına dövüşecek kimse kalmaz. Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü sayfa 190. Bu kafadaki İngiliz gazeteci cephede bütün Londra gazetelerini temsil ediyordu. Yeni Haçlı ordusu bu kez havadan geldi. Eceabat'taki küçük hastanede operatör olarak çalışan yüzbaşı Doktor Ömer Vasfi Bey, "Annem beni yetiştirdi" marşını duymuştu. Bu marşı çok severdi. Pencereden eğilip baktı. Eceabat'a yeni geldiği anlaşılan bir bölük asker marş söyleyerek yaklaşıyordu. Biraz sonra hastanenin önünden geçecekti. Tam bu sırada dev bir arının vızıltısına benzer bir ses duyuldu. Yine bir düşman uçağı dolanıyor olmalıydı. Dolanıp gider diye bekledi. Arı vızıltıları arttı. Müthiş bir patlama hastaneyi salladı. Yedi İngiliz uçağı Eceabat'a hücum ediyordu. Uçaklar alçalarak uçak bombalarını hiçbir askeri kuruluşun bulunmadığı şehirciğin üzerlerine bıraktılar. Patlamalar birbirini izledi. Alevler, dumanlar, çığlıklar yükseldi. Eceabat yanıp yıkılıyordu. Patlayışlar sürmekteydi. Böyle bir olayı hiç yaşamamış olan Doktor Ömer Vasfi Bey donup kalmış, içine o güne kadar tanımadığı bir duygu, korku doldurmuştu. Bir türlü kımıldamayı başaramıyordu. Hayatı boyunca unutamayacağı bir şeye tanık oldu. Bölük o dehşet verici patlamalar arasında marş söyleye söyleye düzenini bozmadan yürümüştü. Şimdi de azametle hastanenin önünden geçiyordu. "Sütüm sana helal olmaz, kurtarmazsan vatanı." Bölüğün pervasızlığını görünce kendine geldi. Sağlıkçıları toplayıp yaralıları taşımak için dışarı fırladı. Dipnot: Hayat Tarih Mecmuası Mart 1967 sayfa 19 ve devamı. O günkü kayıp 15 ölü 18 ağır yaralı. Şehrin Rum metropoliti de ölür. Yüzbaşı Nazmi Akpınar ölü sayısının 50 olduğunu yazıyor sayfa 59. Düşmanın harekete geçmesi bekleniyordu. 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey bu aşamada iki önemli karar verdi. Kabatepe'de 27. Alay'ın 3. taburu vardı. Bu taburu geri çekerek yerine 2. taburu yolladı. Seddülbahir'in savunmasını da 25. Alay'ı geri çekerek tekrar 26. Alay'a verdi. Yer değiştirme zor, karmaşık bir işti. Zaman da kritikti ama emir emirdi. Dipnot: Atase Çanakkale 2, sayfa 218 ve devamında bu değişim eleştiriliyor. O tarihte 5. Ordu Karargahı'nda görevli Remzi Yiğit Güden, bu değişimin nedeninin Halil Sami Bey'in Kadri Bey'e daha fazla güvenmesi olduğunu ileri sürüyor. Sayfa 221. Kabatepe'deki 3. taburu neden değiştirdiyse bilinmiyor. Bu değişim 26. alayı da Kabatepe'deki 2. taburu da çok yormuştur. Alçıtepe köyü ile kıyı arasında arazi saklanılması çok zor, dümdüz bir bölgeydi. Birlikler 22 Nisan günü öğleden sonra yola çıktılarsa da donanmanın fark etmesi üzerine ateş altında kaldılar. Geri çekilip saklandılar, akşamı beklediler. Hava kararınca hareket ettiler. Donanma yüzünden gündüz geriden yardım gelemeyeceğini de böylece öğrenmiş oldular. Liman Paşa'nın oynak savunma düzeni daha savaş başlamadan iflas etmişti. Birlikler yeni mevzilerini gece yarısı devraldılar. Kabatepe bölgesinde savunulacak kıyının uzunluğu 12 kilometreydi. Bir tabur için çok genişti. Bu yüzden her yer güçlü biçimde tutulamıyordu. Bir bölük balıkçı damları ile Kabatepe arasına, bir bölük Kabatepe'nin güneyine ve kuzeyine yerleştirildi. Bir bölük yedeğe ayrıldı. Balıkçı damları ile Kabatepe'nin kuzeyi arasındaki kıyıyı yüzbaşı Faik'in bölüğü savunacaktı. 8. Bölük. Dipnot: Takımlar kıyının kritik yerlerine gözcü mangalar yerleştirmişlerdi. Bunlar geriye kaçmamış çekilmemiştir. İlk ateşi bunlar açacak ve tümden şehit olana kadar direneceklerdir. Kabatepe'nin kuzeyinde 2. taburun 7. bölüğü vardı. Bu yiğit bölükle çıkarma günü Anzakların Kabatepe'ye yaklaşmalarına fırsat vermeyecektir. 25 Nisan sabahı Anzaklar bu kıyıya çıkacaklardı. Seddülbahir'den sorumlu olan 26. Alay Komutanı Yarbay Kadri Bey karargahını Alçıtepe köyünün yakınına taşıdı. Bir taburunu Seddülbahir'in batı kıyısına Kumtepe bölgesine yerleştirdi. Bir taburunu yedek olarak yakınında tuttu. En duyarlı yer olan Teke Koyu ile Ertuğrul Koyu'ydu. Buranın savunma görevini de 3. taburuna verdi. 3. taburun komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey'di. 25 Nisan sabahı büyük çıkarma da bu kesime yapılacaktı. Gerek Kabatepe gerekse Seddülbahir kesimindeki büyük küçük komutanlar gelen savaşın gereklerine uygun, yılmaz, yıkılmaz adamlardı. Ama çıkarmaların başladığı gün 9. Tümen Komutanı ile Kurmay Başkanı panikleyecekti. Nasıl paniklemesinlerdi? Kıyısı 35 kilometre uzunluğunda olan bu geniş bölgenin savunmasından yalnız bu tümen, 9. Tümen sorumluydu. Ve düşman bu bölgenin aynı anda 6 yerine birden çıkarma yapacaktı. Pek az insanın göğüsleyebileceği çok zor bir durumda kalacaklardı. Gelibolu Jandarma Taburu Ece Limanı ile Suvla Körfezi arasındaki uzun kıyıyı gözetlemek ve gerekirse savunmakla görevliydi. Taburun bölükleri değişik yerlerdeydi. Tabur komutanı Yüzbaşı Kadri Bey durmadan birliklerini gezip denetliyor, eğitim çalışmalarını izliyor, askerlerle, as subay ve subaylarla toplanıp konuşuyordu. 27. Alay Tabur komutanlarından İbrahim Bey'in "Diriliyoruz" sözü duyulmuştu. Kadri Bey teğmenleri topladı. "Biz kendimizi Osmanlı milletinden bilirdik. Böyle bir millet var sanırdık. Türk olduğumuzu da bilmezdik. Dilimizin adı Osmanlıcaydı. Aslının Türkçe olduğunu bilmez anlamazdık. Ölü bir millettik. Gençliğimizde vatan ne vatanseverlik nedir bunları da bilmezdik." Gençler şaşırdılar. "Bilmezdik ya. Çünkü Abdülhamit döneminde vatan sözcüğünün söylenmesi yazılması yasaktı. Şimdi söylerken içimizi titreten bu sözcük 30 yıl yasaklandı. İnanılması zor ama böyleydi. Bir gün bir arkadaşımız Mehmet Emin Bey'in bir şiirini okudu. Şiir şu dizeyle başlıyordu. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur." Duyar duymaz içim titremişti. Şair bu şiiriyle "Diril ey Türk" diye bağırıyor ve bizi uyanmaya çağırıyordu. Bu bağırışı duyduk, bu çağrıya uyduk. Bir arayış, uyanış ve sonunda diriliş başladı. Bir kuru kalabalık değil, bir millet olduğumuzu anlamaya başladık. İbrahim Binbaşı doğru söylemiş. Yeniden doğuyoruz, canlanıyoruz, diriliyoruz. Türk geri geliyor. Tarih bir millete bir kez dirilme hakkı verir. Yeniden uyursak, oyuna gelirsek bir daha dirilemeyiz. Biz olmaktan çıkar, kaybolur gideriz. Bu sözümü unutmayın.